Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben Ussal Şahbaz. Global İşler Podcast'inde Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında sizlerle beraberiz. Bugün konuğum yok. Bir tek beni dinleyeceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Size son zamanlarda çok popüler olan ve çok tartışılan bir kavramı anlatacağım. Onu gündemimize getireceğim. Beraber tartışmak istiyorum. Yerli ve milli. Yerli ve milli şirket nedir? Yerli ve milli girişim, yerli ve milli teknoloji nedir? Bu kavram son belki 5-6 yıldır çok fazla gündemde. Bence İngilizce'de overuse diye bir tabir var. Yani lüzumundan fazla kullanmak. Bence lüzumundan fazla kullanılıyor. Güzel bir örnekle ben bunu bu hafta bir tweetle gündeme getirdim. Çok da etkileşim aldı. Önce onu size okumak istiyorum. Oradan yola çıkarak da biraz sohbet edeceğiz. Şimdi değerli dinleyiciler, Hepsi Burada'nın CEO'su geçen hafta bir basın toplantısı yapmış. Ve basın toplantısında şöyle demiş. Ekonomi gazetesinden alıntılayarak okuyorum. Ülkemizde iki global tekel ile yarışıyoruz. 2023'te %104 büyüdük. Yerli, milli bir şirketiz. Ben de bir tweet attım. Dedim ki birincisi... Hepsi Burada Amerikan borsasında halka açık. İkincisi, hanımefendi zaten daha önce Amazon'da çalışıyordu. Sonra buraya geldi. Orada bahsettiği iki global tekelden biri de Amazon. Ve Türkiye'de de benim bildiğim kadarıyla çok küçük, ihmal edilebilir bir varlığı var. Hepsi Burada, Trendyol gibi devlerin yanında önemli bir hacmi yok e-ticaret içinde. Şimdi buradan yola çıkarak e-ticaret şirketleri yerli ve milli olabilir mi? Bir bunu düşünmenizi istiyorum. Az önce söylediğim gibi Hepsi Burada Amerikan borsasında halka açık. Amerikan borsasında halka açık olmak ne demek? Aslında sizin yatırımcılarınızın Amerikalılar olması demek. Amerika'daki emeklilik fonları, Amerika'daki hedge fonlar, Amerika'daki küçük yatırımcılar ve bir şirket tabiatı gereği şirketi yönetenler, şirketin hissedarlarını, menfaatlerini korumakla mükellef oldukları için aslında Hepsi Burada'nın yöneticilerinin de bu Amerikan borsasındaki yatırımcıların menfaatlerini korumakla yükümlü oldukları anlamına geliyor bu. Nitekim Hepsi Burada aleyhinde açılan davalar vardı Amerika'da. Bunların bir kısmı uzlaşmayla sonuçlandı bildiğim kadarıyla. Yani Amerikan kanunlarına göre davalara muhatap olabiliyorsun. Amerika'nın SPK'sını koyduğu kurallara muhatap olabiliyorsun. Bununla beraber başka bir taraftan baktığınızda da Hepsi Burada'nın bütün ekibi Türkiye'de. Hepsi Burada'nın bütün satışları Türkiye'de, Hepsi Burada'nın bütün Ar-Ge'si Türkiye'de, 1000 tane mühendis çalışıyormuş aynı röportajdaki bilgilere göre. Şimdi bu şirket yerli ve milli mi? Birkaç örnek daha vereceğim. Mesela Getir, Türkiye'den çıkan yine çok güzel bir şirket. Türkiye'den çıktığı gibi dünyaya da açıldı. Sonra bazı operasyonlarını kapatmak mecburiyetinde kaldı ama şu an bildiğim kadarıyla Hollanda'da var, İngiltere'de var, Amerika'nın bazı yerlerinde var. Getir de aslında bir Hollanda şirketi. Şirketin ana organı Hollanda'da, aldığı yatırımları oraya alıyor. Türkiye'deki şirket Hollanda'daki şirketin sahibi olduğu bir alt şirketi. Getir'in kuruluşu Türkiye'de, yöneticileri Türkiye'de, pazarının hala herhalde önemli bir bölümü Türkiye. Ama şirketin kendisi Hollanda'da. Şimdi Getir yerli ve milli mi? Başka bir örnek vereceğim. Türkiye'nin dışına çıkalım. Benim daha önce de bu podcast'te kullandığım bir örnek. Karim diye bir şirket vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Eskiden Türkiye'de de vardı. Karim Dubai'de kurulmuş bir taksi ya da araç çağırma şirketi. Aynı Uber gibi ama oranın koşullarına uygun olarak kurulup geliştiği için Uber'in önüne geçmiş. Birkaç sene önce de Uber bu Karim'i birkaç milyar dolara satın aldı. O zaman Dubai'de yapılan en büyük çıkış oldu. Yani şirketi kuranlar hisselerini Uber'e sattılar. Sonra o şirketten bir sürü başka girişimci de çıktı. Ben rakamları inceledim. 20 tane falan Dubai'de şirket kurulmuş. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, hatta Karim'den ayrılıp Almanya'da, İngiltere'de bile şirket kuranlar olmuş. Bir girişimci fabrikası. Çok başarılı bir şirket. Hala da Karim markasıyla da Dubai'de hizmet veriyor ve başka Orta Doğu ülkelerinde, Uber'e ait olsa da. Şimdi Karim şirketi kurulduğunda şöyle bir yapılanması vardı. Şirketin genel merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de. Şirketin Ar-Ge'si Pakistan'da. Kurucusu zaten Pakistanlı. Orada bu Ar-Ge işlerini ucuza yapabileceğini, mühendisleri ucuza çalıştırabileceğini keşfetmiş. Bütün Ar-Ge'sini Pakistan'a kurmuş. Şirketin esas operasyonları, yani taksilerin, arabaların çalıştığı yerlerde Mısır ve Suudi Arabistan. Şimdi bu şirket nerenin şirketi? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Suudi Arabistan mı? Mısır mı? Yoksa Ar-Ge'sinin olduğu Pakistan mı? Şirket satıldığı zaman herkes Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şirketi dedi. Muhtemelen doğru değerlendirme de buydu. Bu arada şirketin hükmü şahsiyeti, yani kurulduğu yer Dubai değil Amerika Birleşik Devletleri. Yatırımları aldığı yerde orası. Kimse Amerikan şirket demedi. Ama böyle bir yerli ve milli muhabbeti Dubai'de var mı? Ondan da emin değilim. Bildiğim kadarıyla yok. Zaten daha önce de bunu bazen podcastimizde ve benim yazılarımda değerlendiriyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki nüfusun %90'ı yabancı. Dolayısıyla orada neye yerli, neye milli diyebilirsiniz. Bu da güzel bir tartışma konusu. Şimdi bunları niye anlattım? Aslında teknoloji şirketlerinin yerliliği, milliliği başka şirketlere göre biraz daha farklı tanımlanmak zorunda. Belki de bu tanımların bazıları bizim için manasız olabilir. Ancak bu arada ilginç bir tartışma daha var Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2 hafta önce bir kanun teklifi verildi Amerikan Kongresi'ne. Bu kanun teklifi TikTok'un Amerika'da ya Çinlilerden Amerikalılara satılmasını veyahut kapatılmasını öngörüyor. Kanun teklifi Temsilciler Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Amerika'da ben oy birliğiyle kabul edilen kanun teklifi pek duymadım. Çok nadirdir. Başkan Biden eğer Senato'da da onaylanırsa kanunu imzalayacağını açıkladı. Şimdi Senato'da bakalım ne olacak. Ciddi ciddi TikTok'a bir yasak geliyor Amerika'da. Ve bu kanun teklifinin gerekçeleri arasında en önemlisi şu. Diyorlar ki 170 milyon kişinin telefonunda Amerika'da TikTok uygulaması var. Özellikle gençler TikTok'u çok yakından takip ediyorlar. Zamanlarını TikTok'ta harcıyorlar. Onların düşünce dünyaları TikTok tarafından şekillendiriliyor. Bir Çinli şirketin böyle bir güce sahip olması Amerika'nın ulusal güvenliği açısından tehdittir. Çünkü burada kimin ne göreceğine, hangi içeriklerin ön plana çıkacağına Çinli şirket karar veriyor. Çinli şirketin yaptığı algoritmalar hangi içeriklerin görüneceğini belirliyor. Ve dolayısıyla aslında bu da insanların düşünce dünyalarını, dünya görüşlerini şekillendiriyor. Bu bugün risk değilse de yarın olabilir bizim ulusal güvenliğimiz açısından diyorlar. Ve TikTok'u yasaklamayı düşünüyorlar. Hindistan 2020'de TikTok'u yasakladı. Çin'le bir sınır çatışması yaşamışlardı. Ondan sonra biz TikTok'u yasaklıyoruz dedi oranın başbakanı Modi. O günden beri yasak. Ve çok ilginç bir durum söz konusu. Çünkü TikTok'un şöyle bir yapısı var değerli dinleyiciler. Bir Çin'de olan TikTok var. Onun ismi başka bir şey. Bir de dünyanın kalanında bizim de kullandığımız TikTok var Amerika'da da. Bunu eğer TikTok'un sahibi olan Çinli şirket başka birine satmak isterse Çin'de de bir kanun çıkarıldı son yıllarda. Çin hükümetinden izin alması lazım. Çin hükümeti muhtemelen bu izni vermeyecek. Onlar da satamayacak ve kapatmak zorunda kalacaklar. Ve bundan da en çok zarar gören TikTok'un hisselerinin yaklaşık %25'ine sahip olan Amerikalı fonlar olacak. İlginç bir denklem. Yine Amerikalılar Amerikalılara zarar vermiş olacak ama ulusal güvenlik her şeyden önemli diyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Böyle bir kanun çıkacak mı? Ama burada da aslında benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Amerikalılar da kendilerine göre bir yerli ve milli tanımı yapmışlar. Biz diyorlar ki Amerikalıların kontrolü olmayan bir şirketi, yani gerektiğinde sözümüzü dinletemeyeceğimiz bir şirketin burada bu kadar yaygın olarak gençlerin düşüncelerini şekillendirmesine izin vermek istemiyoruz. Peki acaba Amerikalılar kendi şirketlerine sözlerini dinletebiliyorlar mı? O da son derece şüpheli. Baktığınız zaman ne Facebook ne Google, bunlar da aynı derecede güçlü, aslında daha da güçlü şirketler sosyal medyada ve internetteki bilgi dünyasında. Bunlar da aslında Amerikalı kanun koyucuların veya yargı organlarının birçok sözünü dinlemiyorlar. Ticari sırdır, şudur budur diyerek algoritmalarını aslında şeffaflaştırmıyorlar. Ve günün sonunda şirketlerle devletler arasında daha önce de konuştuğumuz gerilimler devam ediyor. Şimdi bu dünyada yerli ve milli ne demek? Ben sizin için aslında ilginç bir doküman buldum. Sanayi Bakanlığı'nın, Türkiye'deki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı yerli ve milliliğin tanımı ile ilgili bir doküman var. Oradan bu tanımları bir okumak istiyorum. Aslında tanımlar çok güzel yapılmış ve bu lafların kendi kontekstinden nasıl koparılarak böyle demagoji amacıyla kullanıldığında bu tanımları okuduğumuz zaman daha iyi anlayacağız. Şimdi size tanımları okuyacağım. 2023 yılı sanayi stratejisi belgesinde. Önce yerli tanımını okuyorum. Yerli kavramı coğrafi olarak bir bölgeye ait olanı ifade etmektedir. Yurt içinde kurulmuş olan bir fabrikanın yabancı sermaye tarafından kurulmuş da olsa yaptığı üretim yerlidir. Üretim girdilerinin büyük çoğunluğunu ülkemiz kaynaklarından elde etmiş ise ürünü de yerli malıdır. Bakın ne güzel bir tanım yapılmış. Diyor ki şirketin sahibinin kim olduğu önemli değil. Eğer burada üretiyorsa, istihdamı buradaysa, kararları burada veriliyorsa bu yerlidir. Bir de milli kavramı var. Şimdi bu biraz daha karışık ama bence buradaki tanım çok güzel. Okuyorum. Milli kavramı ise bir ulusa ait olanı ifade etmektedir. Örneğin milli muharip uçak imalatı. Üretiminde ithal girdileri olsa da fikri ve sınai mülkiyet hakları, yönetimi, karar mekanizmaları ve sermayesi bize ait olduğundan kendi ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda karar alarak yürüttüğümüz milli bir üretim olacak. Üretilen uçak da milli uçağımız olacaktır. Şimdi burada niye acaba uçak örneği vermiş, savunma sanayi örneği vermiş de scooter örneği vermemiş, e-ticaret örneği vermemiş? Şimdi bunun üzerine bir düşünmek lazım. Acaba her sektörde bu milliliğin bir önemi var mı? Bu laflara nereden başladık? Hepsi burada CEO'sunun biz milli şirketiz ifadesinden başladık. Ama gördüğünüz gibi Sanayi Bakanlığı'nın aslında yaptığı tanım sadece stratejik ürünleri içeriyor. Yani savunma sanayi veya eğer Amerika'daki tartışmaya bakarsanız İnsanların düşünce dünyasını şekillendiren sosyal medya gibi, ki dünyanın birçok yerinde medya organlarında yerli sahiplik zorunluluğu vardır. Türkiye'de de var bu arada. Böyle ulusal güvenlik açısından bir manası olan ürünleri ilgilendiren bir tanım millilik. Ama işte bugün çıkıyorlar, işte biz yerli ve milli scooter yaptık diyorlar. Ya scooter yerli olsa ne olur, milli olsa ne olur? Hiçbir manası olmayan bir şey. Aynı şekilde e-ticarette. Şimdi burada bunlar stratejik sektörler olmadıkları için aslında burada millilik tanımı yapmaya bile bizim Sanayi Bakanlığı gerek görmemiş. Ama konuştuğunuz zaman bu kavramlar bilinmediği için ve içleri boşaltıldığı için böyle manasız konuşmalarla zaman kaybediyoruz. Aslında çok daha bu piyasada rekabeti geliştirecek, verimliliği geliştirecek, tüketicinin menfaatini geliştirecek konular üzerinde durulabilir. Ancak ne yazık ki ne basınımızda bu işleri bilen var, ne iş dünyamızda bu işleri bilen var, ne de kanaat önderi dediğimiz bu konulara işte bu konuları tartışan kişiler arasında bu kavramların gerçek anlamlarını bilen, dünyadaki yerini bilen ve tartışan kişiler var. Ben onun yerine size başka bir örnek vermek ve başka bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz Covid ile ilgili dünyadaki ilk aşılardan birini iki Türk geliştirdi. Karı koca Özlem Türeci ve Uğur Şahin. Bunu Almanya'da yaptılar ve bu aşıyı geliştiren şirketleri aslında kansere karşı bir çözüm arıyor. Hala da bu çözüm arıyorlar. Şirketlerini şimdi İngiltere'ye taşıdılar. Çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Tabii iyi de para kazandılar Covid aşısından. O sayede de arkalarına bir güç aldılar. Ve belki de önümüzdeki birkaç yıl içinde kansere de derman bulacaklar. Çok değerli bir şirket. Sadece bu şirketin ürünleri sayesinde beraber ittifak yapıp çalıştığı Pfizer'in değeri kat be kat arttı. Bizim aslında sormamız gereken soru işte e-ticaret şirketleri milli mi değil mi gibi sorular yerine acaba şu soruyu sorsak nasıl olur? Uğur Şahin ve Özlem Türeci niye bu şirketi Türkiye'de kuramadılar? Niye aynı Türkler, aynı kültürden, aynı genetik yapıdan gelen Türkler Türkiye'de bu işi yapamıyorlar da Almanya'ya gidince yapabiliyorlar? Niye bizim ülkemizden böyle global işler, global fikirler, global fikri mülkiyetler çıkmıyor? Bence sormamız gereken soru bu. Bu soruyu sormak yerine işte hala yerliyiz, milliyiz gibi laflarla vakit kaybedersek ben Türkiye'den önümüzdeki yıllarda önemli bir teknoloji çıkabileceğini maalesef düşünmüyorum. Bu da toplumsal olarak, ülke olarak fakirleşmemiz, dünyanın çevresinde kalmaya, merkezine yerleşememeye devam etmemiz demek. Sizleri bu düşüncelerle baş başa bırakmak istiyorum. Eğer podcast'imi beğeniyorsanız lütfen Spotify'dan da beğenin. Ayşegül Hanım, Spotify'da beğenme yeri geldi mi acaba? Gelmemiş.
Zilden tıklıyorum.
O zaman zilden tıklayacakmışız değerli dinleyiciler. Zile tıklayacağız. Ayrıca Apple Podcast'ten beğenebilirsiniz. Hatta daha da ileri gidip Twitter'da, LinkedIn'de, diğer sosyal medya mecralarında podcast'imi paylaşabilirsiniz. Ben de bundan çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.